At Sırtında 1916 birinci yazı. Sitemizin ana amacının Cumhuriyet tarihiyle günümüz arasında bağ kurmak olduğunu biliyorsunuz. Çeşitli dönemleri bu bağlamda irdeliyor ve kalemimiz döndüğünce kaynağa dayalı bilgileri yorumlarımızla harmanlayarak paylaşmaya çalışıyoruz. Bugünkü yazımız 1916'nın savaş günlerine ait ilk yazı olacaktır. Mustafa Kemal'in Edirne'den Diyarbakır'a gidişi. 8-9 Ocak 1916 İngilizler Seddülbayır'dan çekilirler. 19-20 Aralık 1915'te de işgal ettikleri siperleri gece yarısı boşaltarak Anafartalar Arıburnu bölgesinden çekilmişlerdi. 5. Ordu Komutanı Mareşal Liman von Sanders şöyle demişti. Tanrı'ya şükür Gelibolu Yarımadası tamamen düşmandan temizlenmiştir. Böylece Anafartalar grubu karargahı da kaldırılmış oldu. Birinci Dünya Savaşı sürmektedir. Ocak ayı ortalarıdır. Mustafa Kemal, karargahı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı'na atandığını öğrenir. Sofya'dadır. Fethi Bey ve bazı arkadaşlarını ziyaret etmek için gitmiştir. Sofya'dan İstanbul'a dönen Mustafa Kemal'e Anafartalar Grubu Komutanlığı döneminde gösterdiği üstün başarıdan dolayı Muharebe Altın Liyakat Madalyası verilir. Ocak ayının 28'inde Edirne'ye gelen Mustafa Kemal'i halk yolları hınca hınç doldurmuş olarak ve büyük sevgi gösterileriyle karşılar. Zafer taklarında şöyle yazıldır. Yaşasın Arıburnu ve Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Bey. Edirne Sultan Selim Camii'nde cuma namazı kılan Mustafa Kemal ardından da 16. Kolordu'ya ait birliklerin şehirdeki geçit resmini izler. Ertesi gün Liman von Sanders ve Kurmay Başkanı Kazım Bey Mustafa Kemal ziyareti için Edirne'ye gelirler. Mustafa Kemal'e Anafartalar Grubu Komutanlığındaki başarıları nedeniyle bir nişan daha verilecektir. İkinci rütbeden Osmani nişanı. Şubat ayı içinde Mustafa Kemal'in küçük bir kitabı da yayımlanır Edirne'de. Tabiye meselesinin halli ve emirlerin yazılış şekline dair öğütler. Mart ayı başlarında Liman von Sanders tekrar Edirne'ye gelir ve Mustafa Kemal ile 11 ve 12. tümenleri denetlerler. 10 Mart'ta bir değişiklik gerçekleşir. Mustafa Kemal Doğu Cephesi'nde aynı isimle kurulan kolordunun komutanı olarak atanmıştır. Başkomutan vekili Enver Paşa'dan gelen telgrafa göre 16. Kolordu karargahı Resul Ayn yani Ceylanpınar üzerinden hemen Diyarbakır'a hareket etmelidir. 15 Mart günü Mustafa Kemal, Kurmay Başkanı İzzettin Bey ve karargahın diğer mensupları Diyarbakır'a gitmek için Haydarpaşa'dan trenle hareket ederler. Eskişehir-Konya-Pozant hattında ilerleyen karargah mensupları Gülek istasyonuna ulaştıklarında aktarma gerçekleşir ve Mamure'ye hareket edilir. Mamure'den İslahiye'ye otomobille giden karargah mensuplarını Halep'e götürecek olan tren hazırdır. Gece Halep valisi Abdülhalik Bey tarafından karşılanırlar. 4 gün sonra tekrar Ceylanpınar'dadırlar. Nihayet Mardin üzerinden Diyarbakır'a hareket edilir ve 27 Mart'ta Mustafa Kemal ve karargahı göreve başlar. Mustafa Kemal cephesinde bunlar yaşanırken Ruslar Doğu Anadolu'yu işgal etmeye başlamıştır. Osmanlı ordusunun Kafkas Seferi'nin hezimetle sonuçlanması bu işgallerin önünü açmıştır. Rus ordusu Eleşkirt ve Pasinler üzerinden Malazgirt'e doğru ilerlerler. Ermeniler de bu işgali kolaylaştırmak için Muş, Varto ve Bulanık'ta Müslüman köylerine baskınlar düzenlerler. Katliamlardan korkan halk Elazığ ve Diyarbakır tarafına doğru kaçmaya başlar. 1916'nın 17-18 Şubat günleri Muş ve Erzurum Ruslar tarafından işgal edilir. 1 Mart'ta da Bitlis işgal edilecektir. 3. Ordu bu illeri düşmana bırakmak zorunda kalmıştır. Mustafa Kemal'in Doğu Cephesi'ndeki 16. Kolordu Komutanlığı'na atanmasının nedeni buralardaki muharebelerde onun nitelik ve tecrübelerinden yararlanmaktır. Şubat-Mart ayları günümüzde de Rusların adeta işgal ayları olmuştur. Mart 2014'te Kırım'ın ilhakı ve Şubat 2022'de Ukrayna'ya yapılan saldırı en yakın iki örnektir. 16. Kolordu Doğu Anadolu cephesinin en sağ kanadıdır. Onun sağında cephe ve kuvvet yoktu diyen Şevket Süreyya Aydemir, 1916 yılını hareketli bir yıl olarak tanımlar ve şöyle yazar. Gerçi Çanakkale cephesi tasfiye edilmiştir. Doğu cephesinde bir hatta tutunulmuştur ama Irak ve Suriye'de çekilmeler başlamıştır. Hicaz'da Şerif Hüseyin isyan etmiştir. Genelkurmay iç cepheleri takviye edecek yerde dış cephelere asker yetiştirmektedir. Makedonya'ya, Romanya'ya, Galicia'ya hatta Tirol Alplerine Türk birlikleri gönderilmektedir. Sanayi mamullerinin harp öncesi ithal edilmiş olan stokları tükenmiştir. Mustafa Kemal'in 16. Kolordusu doğu kısmının İran'a doğru sağ kanadında 80 kilometrelik bir cephe tutmaktaydı. 1 Nisan'da generalliğe yükseltilen Mustafa Kemal artık paşadır. Burada belirtelim ki bu geciktirilmiş bir terfidir. Şöyle yazar Erol Mütercimler. Başkumandan vekili ve savunma bakanı Enver, Mustafa Kemal'in Tuğ Generalliğe yükseltilmesi söz konusu olduğunda ona Tuğ Generallik değil Mareşallik yetmez demiştir. Savaş İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı Harp Mecmuası'nın kapağına Çanakkale Kahramanı olarak konan resminin dergi tam basılacağı sırada çıkarılması, yerine Enver Paşa'nın emriyle başka bir generalin resminin konması, Gelibolu Kara Muharebelerindeki küçük rütbeli subay Mustafa Kemal'in komutanlığının dünya savaş tarihince onaylanmasındandır. Mustafa Kemal Paşa Sason ve Mutki bölgelerindeki milis kuvvetlerine tüm emirleri 5. Tümen Komutanı'ndan alacakları yönünde yazılı bir direktif verir. Kurmay Başkanı ile bir yandan ordugah yeri seçmek için çevreyi dolaşan Mustafa Kemal Paşa, diğer yandan da kendisini ziyarete gelen Diyarbakır Müftüsü ile görüşür. Ayrıca vali vekiliyle de erzak ve taşıma araçları konusunda görüşme yapılır. Mustafa Kemal Paşa Diyarbakır'dan hareketle at sırtında Sofya ve Silvan'a, oradan da Hazbat Köyü'ne geçer. Tarih 16 Nisan 1916. Geceleri çadırda yatılmakta, gündüz at sırtında ilerlenmektedir. Önce Zok, ardından da ziyarete gelirler. Burada Veysel Karani Türbesi ziyaret edilir. Nihayet Bitlis yolu üzerindeki Duhan'da 5. Tümen Karargahı'na varılır. Burada çeşitli çalışmalar yapan Mustafa Kemal Paşa muharebeler hakkında bilgi alır. Düşmana 1200 metre uzaklıktaki 1. hattan düşman mevzileri gözetlenir ancak Ruslar durumu fark ederler. Açılan yaylım ateşine maruz kalınınca 15. Alay Karargahı'na geri dönülür. Ertesi gün Mustafa Kemal Paşa karlarla örtülü Gampüs Dağı üzerindeki ileri birlikleri denetler. 23 Nisan 1916 Mustafa Kemal Paşa yanındakilerle beraber Duhan'daki 5. karargaha döner. Ertesi sabah tekrar ayrılarak Kemer Dağları aşılır, Havanis'e gelinir. Ber sırtlarına doğru yürürler. Akşam Güzeldere'nin batı yamacındaki ordugahtadırlar. Ruslar 14. alayın sağ kanadına taarruz ederler. Kuvvetlerimiz bu taarruzu püskürtür. Mustafa Kemal ve beraberindekiler bu yöne hareket eder. Geceyi Tuğ köyünde geçirirler. Ruslar 2 gün daha taarruz eder ancak başarısız olurlar. Mustafa Kemal Paşa Güzeldere'deki ordugaha döner. Buradan ayrılarak Doğan ve ziyaret üzerinden Siirt'e gittiklerinde Mayıs başlarıdır. Ruslar Kulp cephesine taarruz eder. Kuvvetlerimiz ağır kayıplar verir ancak taarruzun merkez ve sol kanadı püskürtülmüştür. Mustafa Kemal Siirt'ten Madame Corinne yazdığı mektupta şöyle diyecektir. Batıdan doğuya kadar devam eden uzun ve yorucu bir yolda 2 ay kadar seyahat ettikten sonra bir istirahat anı bulunabileceğine inanılır değil mi? Fakat heyhat, görülüyor ki bu ancak ölümden sonra mümkün olacak. İstirahat nasıl mümkün olabilecektir? Siirt'ten Garzan'a, oradan at sırtında Batman üzerinden Malabadi köyüne. Burada Mustafa Kemal Paşa ikinci kez içindekileri döker Madame Corinne. Tabii ki şu anda bulunduğum yeri bilmiyorsunuz. Burasını size tanıtamam da. Çünkü yerini gösterecek bir harita bile yok. Bulunduğu yerin doğal güzelliklerini tasvir eden Mustafa Kemal Paşa şu cümlelerle bitirir mektubunu. Hava tertemiz, sular da öyle. Ruslar pek uzakta değiller ama Çanakkale'deki gibi yakın değil. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde yapılan bir saldırı haberi verilirken ekranları haritalar kaplıyor. Uzmanlar haritalar üzerinde ayrıntılı açıklamalar yapmak için adeta yarışıyorlar. Yani artık harita konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Olmadığı gibi bir dokunuşta bulunduğunuz konumu paylaşma imkanınız bile var. Peki o haritası bile olmayan yerlerde verilen günlerce süren mücadeleyi, savaşı, imkansızlıklar içinde kazanılan başarıları anlamak ve anlatmak gibi bir niyetimiz var mı? Örneğin genç kuşaklar Mustafa Kemal ve arkadaşlarının at sırtında mekik dokuduğu yerleri bugün bir harita üstünde gösterebilirler mi? Anneleri, babaları, öğretmenleri olarak onlara bu yerleri harita üstünde göstermek aklımıza gelmiş midir? Laik hukuk devletinin ilkeleri doğrultusunda yayın yapan medya kuruluşları İstiklal Savaşı'nın tüm ayrıntılarıyla anlatmak için özel yayınlar yapmışlar mıdır? Birçok konuda bir araya gelebilen iş ve sanat dünyası bu konuda adım atmayı düşünmüş müdür? 1916'ya dönelim. Malabadi köyünden Silvan'a geçilir. Ruslar destek almaktadır. Mustafa Kemal Paşa 16. Kolordu birliklerine nasıl hareket edecekleri konusunda yazılı emir verir. Silvan'dan hareket ederek Kulp suyu üzerinden Memuk Köprüsü geçilir. Gece Raşikan köyünde konaklarlar. Ertesi sabah Kulp merkezi Pasur'dadırlar. Bir saatlik mesafeden genç mutasarrıfı ve yüksek memurlar Mustafa Kemal Paşa'yı karşılamaya gelmiştir. Bu arada 2. Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa'nın karargahı da Diyarbakır'a nakledilir. 16. Kolordu artık 2. Ordu Komutanlığı emri altındadır. Mustafa Kemal ve beraberindekiler Şin'dedir. 17. Alay karargahındaki askerin erzak sıkıntısı görüşülür, cephe gezilir, Rus kuvvetlerinin mevzilerine bakılır. Buradan ayrılarak kulpa dönen Mustafa Kemal Paşa Diyarbakır'a hareket eder. Dicle Köprüsü civarında 2. Ordu Kurmay Başkanı Albay İsmet Bey tarafından karşılanır. Mayıs sonunda Mustafa Kemal Paşa ve Kurmay Başkanı İzzettin Bey 2. Ordu Karargahı'na giderek Ahmet İzzet Paşa ve İsmet Bey ile görüşürler. 1 Haziran 1916 Ordu Komutanı Ahmet İzzet Paşa ve İsmet Bey 16. Kolordu Karargahı'ndadırlar. Mustafa Kemal Paşa'dan otomobille Diyarbakır'dan Mardin'e gitmesi, yollar hakkında inceleme yapması istenecektir. Yazımız devam edecektir. Derleyen ve yazan Canan Murtezaoğlu.